Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı tarihinde pek de kadınlara verilmeyen bir unvandan konuşacağız. Bir paşa ve bir kadın.
Ben
pek
seneler,
mi?
Evet, ben seneler önce bahsetmiştim de bizim mahdum inanmadı. Valide, paşa, kadın mı, erkek mi? Çünkü valideye bakarsanız kadın, paşaya bakarsanız
erkek.
Bu İstanbul halkının herkese lakap takmayı seven, bunu yanlış manada anlamayın. Şimdi lakap takma deyince herkes menfi manada anlıyor
şey,
ama.
Alay gibi görüyor.
Yok, değil.
O zaman belki de diğerlerinin ayırt edecek
evet.
Mi?
Hançerli Sultan, İncili Ayşe Hanım, tasasız Raziye Sultan. Bunlar malumunuz yüksek rütbeli insanlar.
Hatta bazen fiziksel özellikleri
tabii
bile değil mi?
Tabii verilebilir. Valide Paşa ya da yani bu anlatacağımız şahsiyet Mısır prensesidir. Şimdiye kadar hiç kimseye vermediği ve şimdiden sonra hiç kimseye verilmeyecek bir ünvanla anmış. Valide Paşa diye. Hı hı. Hiç kimse ona kararlaştırmamış. Kendisi bana Valide Paşa deyin dememiş. Fakat o İstanbul irfanı, herkesi en iyi şekilde tahlil ve tasvir eden İstanbul irfanı, muhtemelen hanımlar bu zata Valide Paşa ünvanını vermiş.
Bence bunun arkasında onun yaptıkları var. Yani paşa gibi davrandığı
tabii ki,
için.
Tabii
bir,
ki.
Ancak bir paşanın yapabileceklerini
elbette,
yaptığı için.
Elbette. Zaten
konuşacağız üstüne ama.
Zaten Valide Paşa yani protokolde de paşa rütbesindeydi. Osmanlı protokolünde. Yani paşalara, vezirlere gösterilen muameleye
erkek
görüldü.
Olsaydı aslında,
erkek olsaydı
paşa
evet,
olacak
paşa,
değil mi?
Paşa olacak. Belki müşir rütbesi alabilecek. Çünkü o kadar yüksek meziyetlere sahip bir kadındı ki, yani kadınlar pek anlatılmaz. Anlatılan kadınlar da daha ziyade ya fettanlıklarıyla, canavarlıklarıyla veya aşırı güzellikleriyle anlatılır. Hiçbir zaman kadınların yüksek meziyetleri anlatılmaz. İfrat ve tefrit vardır malum hı-hı, cemiyette. İşte Valide Paşa o müstesna meziyetlere sahip bir hanım numunesidir yakın tarihimizde. Hani eski tarihte olsa dersiniz ki canım bunlar efsane. Hı hı. Ama Valide Paşa'yı tanıyanları biz gördük. Mesela benim kayınvalidemin annesi Kavalalıydı Zehra Hanım. Arnavutköy'de otururlardı. Komşuluktan mı yoksa Kavalalı olmaktan mı bilemem. Valide Paşa'yı tanırdı, görüşmüşler. Kadınlar bazı detayları çok anlatır, bazı detayları hiç anlatmazlar. Mesela bunu niçin görüştü ben ya anlatmadı ya ben hatırlamıyorum. Ama görüşmüşler. Kayınvalidenin annesi sevimli bir kızmış. Çocukluk resimleri var. Sarışın ve mavi gözlüymüş. Sarışın ve mavi gözlüler her zaman itibarlıdır, sevimli görünür. Bir de Kavalalılık var. Valide Paşa kendisini evlatlık almak istemiş. Valide Paşa'nın bir hususiyeti var. O zamanki ileri gelen hanımların çoğu gibi büyük köşkünde, yalısında, sarayında kimsesiz kızları veya cariyeleri veya yakın çevresinin kızlarını alıyor, yetiştiriyor. Onlar hem Valide Paşa'nın hizmetinde bulunuyor, bir nevi ladies in waiting derler ona, nedimeler gibi. Hem de onları yetiştiriyor, birer saraylı hanım gibi.
Hukuki olarak evlatlıktan bahsetmiyoruz.
Hayır,
sadece
değil.
Manevi olarak.
Manevi. Ama hukuki evlatlıktan ileri gider. Çünkü evlendirdiği kızlara öyle bir çeyiz veriyor ki, yani o çeyizle birkaç aile kurulur. Yani maişetini devam ettirir değil. Eviyle bilmem nesi kurulur, öyle bir hanım. O zaman bizimkiler kabul etmiyorlar. Beş tane kızlar, ortanca kız bu, vermek istemiyorlar. Tabii anne baba çocuklarından kolayca ayrılamaz.
Böyle yatılı falan filan,
tabii, tabii.
Hiçbir daha görmeyecek şekilde.
Bir ayrılıyor. Daha görmeyeceğini bilmiyorum ama görmemesi mümkün değil. Elbette gelir
hayır,
görür
yani
ama.
Mesela hadi
ama,
gideyim göreyim
hayır,
değil.
Hayır. Yani
bayağı o evde.
Tabii bir de tabii eski evlerin bir merasimi var. Öyle ben canım sıkıldı. Annemlere gidiyorum. Adige Kalfa sen otur ben bir annemleri göreyim geleyim. Böyle olmuyor. Yani artık Valide Paşa'nın konağına siz alındığınız zaman yalısına, sarayına, her neyse saray demek lazım hanedandan çünkü. Hanedandan olanların evleri kümes kadar da olsa oraya saray denir. Hanedandan olmayanların evleri saraydan da büyük olsa oraya saray denmez. Hiçbir zaman bu eski Türk Osmanlı terbiyesine aittir.
Bu da bir protokol aslında.
Protokoldür. Padişahların kızlarının evlerine saray denir. Yanında ondan çok daha ihtişamlı birine köşk denir, konak denir, yalı denir. Bu da böyle.
Zaten yapılırken de yanına çok da ihtişamlısı yapılmaz.
Yapılmaz. Edeben. Yani eskiler bir de o terbiyeyi gözetirlerdi. Benim babaannem Zühtü Paşa'ların kiracısıymış. Selamlık dairesinde otururlarmış. Zühtü Paşa'nın kızı anlatmış. Demiş ki babam çok ihtişamlı bir teras yaptırdı. Terasın her tarafı vitraylarla süslüydü. bütün Kadıköy'ün dilindeydi, Zütüpaşa Mahallesi'nde orası, kızı Fener yolunda. O kadar çok dedikodu oldu ki babam yıktırdı dedi orayı.
Oo.
Nasıl yıktırabilirsiniz böyle bir sanat eserini? Dedikodu olur. Derler ki padişaha giderler. Bir sürü biliyorsunuz bu müzevir dedikoducu kötü insanlar vardır. Ben bunlarla uğraşacağıma o güzelim tarası yıktırdı.
İsrail de böyle ince iş yani.
İnce iş. Sadece derdi babaannem bir küçük bir kule bırakmış. Yani o hatırasını evet orayı bırakmış. Böyle bir terbiye vardı. Şimdi Validepaşa'ya dönelim biz. Validepaşa kim? Validepaşa meşhur, daha önce bahsetmiştik, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu. Mısır'ın üçüncü hidivi, yani Mısır valisi. Ama bu vali öyle sıradan vali gibi düşünmeyin. Hele şimdiki valiler gibi hiç düşünmeyin. Mısır neredeyse müstakil bir memleket. Otonom, yani Osmanlı Devleti'ne bağlı. Ama babadan oğula geçiyor valilik ve valiler birer devlet başkanı gibi orada.
Burada da öyle karşılanıyorlar. Burada da öyle. Orada da öyle.
Tabii orada. Zaten. Osmanlı da artık o şeyi vermiş.
Hatta bir ara kendilerini de Osmanlı'nın vekili gibi görmeye.
Visrua, evet. Kral naibi. Zaten hıdil, kral naibi demektir Arapçada. Yani padişahın oranın vekili. Yani diğer valilerden kendini ayırıyor. Abbas Paşa'nın kızı. Abbas Paşa, Kavalalı Mısır tarihinde çok fazla bilinmeyen değişik bir şahsiyet.
Biz bu da eserleriyle biliyoruz ama biliyor. Galiba değil mi?
Birinci Abbas İlmi Paşa bu. Birinci Abbas İlmi Paşa. Çok içine kapanık, çok sessiz, iç dünyası zengin birisi. Osmanlı'ya fevkalade sadık. Yani dedesi Osmanlı Devleti'ne isyan ayaklanmış bir vali gibi değil. Çok sadık bir insan. Emine Hanım onun kızı, Emine Semiye Hanım, Valide Paşa'nın adı Emine Semiye'dir, onun kızı, torunu özür dilerim, İlhami Paşa'nın kızı. Abbas İlmi Paşa'nın çok enteresan bir şekilde öldü, hizmetkarları onu boğdular, ölü bulundu, böyle bir ücra bir şeydi, yaşardı o, fazla insanla içine girmezdi, yani ölümü bile şüphelidir, nasıl öldüğü, öldürüldü, başkaları öldürdü, aile içinde öldürüldü dedikodusu oldu. Onun oğlu İlhami Paşa çok yakışıklı bir prensti. Abbas Paşa onu Sultan Abdülmecid'in kızı Münire Sultan'la evlendirdi. Tahmin edebilirsiniz niçin evlendirdi. Muhtemelen kendisinden sonra onun vali olmasını istiyordu. Ve böylece padişahtan bir ferman alırım. Çünkü kızının da tabii kocası gayet tabii olarak. Fakat gelin görün ki insanların bir hesabı vardır. Bir de Allah'ın hesabı vardır. Önce Münire Sultan öldü. İlhami Paşa tekrar evlendi. Ondan Valide Paşa doğdu. İlhami Paşa da genç yaşta öldü. Yani olsa bile hıdiv olamayacaktı.
Evet.
Emine Semiye Hanım, Valide Paşa'nın ismi, Kavalalı Sarayı'nda yetişti ve amcazadesi, babasının amcazadesi Tevfik Paşa ile evlendi. Tevfik Paşa ve dört kardeşi muazzam bir düğünle evlendiler. Bir ay sürdü düğün ve haftanın dört günü halka yemek çıktı. Böyle bir düğün dünyada yok. Tevfik Paşa daha sonra hıdiv oldu. Dolayısıyla bizim Valide Paşa dediğimiz henüz o zaman daha Valide Paşa değil, Prenses Emin, o zaman Nebile deniyordu bunlara, Nebile deniyordu, prenses demektir. Hıdiva oldu, yani hıdivin hanımı oldu. Tevfik Paşa çok iyi bir hıdivdi. Kibar, nazik, iyi huylu bir insandı. Osmanlı Devleti'ne çok sadıktı. Karı koca çok mutlu bir hayat yaşadılar. Dört tane çocukları oldu, iki erkek, iki kız. Fakat genç yaşta vefat etti Tevfik Paşa. Babası Süveyş kanalını açmak için çok borç almıştı. Hı hı. Bu borçları ödeyebilmek için çok uğraştı. Kimseyi de memnun edemedi. Kahrından öldü adamcağız Tevfik Paşa. Yani Emine Semiye Hanım hidivalık yaptı. Yani Mısır'ın first lady'si oldu. Oğlu Abbas Hilmi, ikinci Abbas Hilmi adıyla 18 yaşında hidiv oldu. Yurt dışında Viyana'da tahsin görmüş. Çok popüler bir gençti. Yakışıklı, kibar, bilgili bir gençti. Tabii annesi oğlunun en büyük destekçisiydi. Onu destekledi. Yani yaşı ilerleyene kadar. Amcası veliahtı, çocuğu yoktu Abbas Hilmi Paşa'nın. Böylece ana oğul bir müddet devam ettiler. Bu arada Emine Hanım İstanbul'a gelip gidiyor. O hikayeden sonra bahsedelim. Şimdi Mısır defterini bir anlatalım. Hı hı. Abbas İlmi Paşa'yı Sultan Abdülhamit'in kızlarından biriyle evlendirmek istedi. Hidiva Emine Hanım. Böylece onun gerek Mısır'daki gerek İstanbul'daki pozisyonunu güçlendirmek istedi. Naile Sultan'a talip oldu. Naile Sultan, Sultan Abdülhamit'in en oturaklı kızlarından bir tanesidir. Fakat Sultan Abdülhamit Hidiva ailesinden pek haz etmezdi. Onlarla akraba olunduğunda pek istemezdi siyasi sebeplerle. Kızını vermek istemedi. Bunu bahane etmek için de dedi ki benim kızım Mısır'da yapamaz prenses, işte İstanbul kızıdır falan, sultandır dedi. Ve karşı tarafı gücendirmemek için, buna da diplomasi deniyor, sarayın en güzel kızlarından birini, Çerkez bir cariyeyi, Abbas İlmi Paşa'ya gönderdi. İkbal, ismi İkbal'dir. Çok uzun boylu, sarışın, beyaz tenli, çok güzel, çok oturaklı bir hanım. Herkesin gördüğü zaman hayran olacağı bir hanımı gönderdi. Abbas İlmi onunla evlendi. O da yakışıklı bir genç.
Ondan ama çocuklar... ona da hayır demiyor.
Demedi. Yani artık o kadar da diyecek durumu yok.
Şöyle hani oradaki siyasi emelini gerçekleştiremeyeceği için... Yani şimdi mesela ne kadar güzel olursa olsun...
Evet.
Evet, iyi bir evlilik, mutlu bir evlilik bile olabilir ama... siyasi tarafı yarım kalacak ya da eksik kalacak.
Ama işte padişahın gönderdiği hediyeye de hayır diyemezsiniz. Ama sonra Abbas İlmi Paşa yapacağını yaptı. Bir Macar kontesine aşık oldu. Mariana Török, muhtemelen Türk asıllı... Macar kontesi. Güzel, çok, o da çok güzel bir kadındı. Ondan evlendi. Kız Müslüman oldu. Zübeyde. Cavidan diye bilinir. Prenses Cavidan diye bilinir. İstanbul'da çok meşhurdu o kadın. Prenses Cavidan. Ondan bir müddet evli kaldı. Bir de oğlu oldu onunla. Fakat ondan da ayrıldı. Abbas İlmi çok ideal bir koca değildi. İdeal bir devlet adamı da değildi. Yani annesinden hiç alakası yok. Hatta derler ki Hidiv ailesinde Abbas İlmi değil de Valide Paşa Hidiv olmalıymış derlerdi. Çünkü Valide Paşa çok bilgili bir kadındı. Yani fevkalade kültürlü, bütün dünya hadiselerinden haberdar, oturaklı, metanetli, soğukkanlı, az konuşan, çok düşünen bir kadındı. Fevkalade dindardı. Hacca gitmiştir. Vaka Abbas İlmi de dindardı, o da hacca gitti. Yani onun dini şeylerinde belki problem yok ama Valide Paşa'nın dindarlığı da çok mühimdir. Abbas İlmi daha sonra bu kadından da ayrıldı ve... birinci Can Harbi'nde Hidivliğini kaybetti. İngilizlerin tarafında yer almadı. Almanların tarafında yer aldı. İddiaçıların tarafında yer aldı. İngilizler de Hidiv'i Mısır'dan kovdular. Yerine amcasının oğlunu Mısır Sultanı yaptılar. Kamil Paşa. Şimdi Mısır böyle karışınca Abbas İlmi Paşa sürgüne gitti. Valide Paşa nerede? Valide Paşa... her sene Mayıs ayında İstanbul'a gelirdi. Daha önce anlatmıştık. Bu Kavalalıların İstanbul aşkı var.
Evet, sevgisi.
Evet, her sene yazın gelirler. Yazı İstanbul'da geçirir. Her birinin İstanbul'da evi var.
Her girişlerde bir olay.
O hadise çıkar. İstanbul'u mahveden onlardır derler. Çünkü çok zengin oldukları için. Çok itibarlı. İstanbullularda da Türklerde şöyle bir karakter vardır. Başkasından geri kalmamak. Acem pehpehten, Türkler pöhpöhten hoşlanır. Yani böyle ben geri kalmayayım senden der. Borç alır. İcabında... nafakasından keser, onlar gibi görünür. Türklerde böyle bir haslet
görüntü
var. Görüntü maalesef. Yani. Maalesef görüntü. İşte zaten Türk milletinin
çünkü
en büyük kaybı budur.
Çünkü o zaten Hidiva. Ama siz onunla yarışamayacaksınız.
Mısır'da mülkleri var, senin yok. Hı. Sen ondan geri kalmayayım dediğin zaman mahvolursun.
Nil Nehri onun için akıyor.
Akıyor.
Sen burada...
Senin hiçbir şeyin yok. Senin hiçbir şeyin yok. Bu İstanbul sosyal hayatı için problem olmuştur bu Mısırlıların gelişi.
Beyler çok şikayetçi olmuştur bence bunlar.
Tabii kadınlar, erkekler, herkes şikayetçi oldu. Yani erkekler hanımların israfı için, hanımlar kocaları kendilerine yetiştiremediği için. Sultan Mecid bile şikayetçi olmuş. Sultan Mecid bile benim böyle kızlarım yok demiş, siz Mısırlılardan aşık atıyorsunuz demiş. Hmm. Kızlarını çağırmış damatlarını, siz ne biçim erkeksiniz demiş, hanımlarınıza sahip çıkın demiş. Yani siz Mısırlılarla aşık atamazsınız. Mısırlılar başka. Düşün Sultan Mecid bile. Bunu söylemiş. Mısırlılar böyle. Mısır çok zengin bir yer. Senede 3 kere mahsul veriyor. Düşünebiliyor evet. musun? Türkiye'de bir mahsul zor alıyorsunuz. Mısır'da 3, bazen 4 mahsul alındığı oluyor. Bu ne demektir? Evet. Muazzam bir zenginlik. Evet, ve Mısır'da arazi belli kişilerin elinde. Arazide çalışan fellahlar bile mesut bahtiyar yaşıyorlar. Çünkü senede 4 mahsul alınan yerden aldığınız... ücret bile sizi abad ediyor.
Tabii,
Mısır fellahları bile çok zengin.
Bir kazanıyorsunuz, orada 4 kazanıyorsunuz.
Aynen yani. Öyle, aynen öyle. Ve ne muazzam mahsul, pamuklar falan yani. Neyse, şimdi Valide Paşa'da, Emine Semih Hanım'da her sene İstanbul'a gelir, İstanbul'da yaşardı. Sultan Abdülhamid ve çok sevilirdi. Yani Mısır ailesinden çok meşhur iki kadın vardır. Biri Zeynep Kamil, Yusuf Kamil Paşa'nın hanımı, İstanbul'da Zeynep Kamil Hastanesi'ni yaptıran, onu zaten anlatmıştık. İstanbul'un çok sevilen ama bu sevgiye de hakkıyla layık olan hanımlarından bir tanesidir. Hayırseverliğiyle meşhur. İkincisi Emine Hanım'dır, Valide Paşa'dır. Bütün İstanbul kendisini severdi Ve enteresandır, saray da onu severdi. Mesela Sultan Mahmud'un kızı Adile Sultan, çok meşhurdur malum, şaire, hayırseverliğiyle meşhur. Beri taraftaki yalısı Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'dır. Karşı taraftaki yalısı Kız Mektebi'dir, Kandilli Kız Lisesi'dir. Böyle bir hanım Adile Sultan, kızları yetiştirmesiydi, yani Kız Mektebi Sarayı.
Biz o binayı daha çok Hababam sınıfını hatırlıyoruz.
Hababam sınıfının çekildiği yerdir, evet. Muazzam bir kadın, divanı var, oturaklı, yani icabında Sultan Abdülhamit'in yanına çıkıp ben senin halanım, ben erkek olsaydım şimdi padişah bendim, derhal şu işimi yapacaksın diyecek kadar otoriter bir kadın. Mısır ailesinden hiç kimseyi kabul etmezmiş. Çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Sultan Mahmud ayaklandı ya, onun intikamını almak için Adile Sultan hiç kimseyi kabul etmezmiş. Sadece Valide Paşa'yı kabul edermiş. Sevdiği için onu da kendisi Sedir'de, Valide Paşa'yı yer minderinde oturturmuş.
O otoriteyi, hiyerarşiyi evet, belli ediyor.
Belli edermiş. Yine mesela Sultan Abdülhamit'in güzide kızlarından Zekiye Sultan, ki Gazi Osman Paşa'nın gelinidir, Valide Paşa'yla şimdiki âmi tabirle kankaydılar. Çok iyi görüşürlerdi. Yaşları da yakındı. Birbirlerini çok severlerdi. Valide Paşa Zekiye Sultan'ı ziyarete gittiği zaman Zekiye Sultan hiç kimseye yapmadığı muameleyi Valide Paşa yapardı. O nadiren Valide Paşa'yı ziyaretine gittiği zaman Valide Paşa tabii ki sokaklara çıkar. Arabasından etekleyerek alırdı, bir hizmetkar gibi. Bu şeyde edebi gösterirlerdi. Valide Paşa'nın İstanbul hayatı 1900'lerde başladı. 1902'de Sultan Abdülhamit kendisine bir yalı, bir sahil sarayı hediye etti.
Hediye mi etti, satın hediye aldı?
Etti. Hediye etti. Ali Paşa'dan satın aldı. Orası aslında eskiden meşhur Rauf Paşa'nın, Sultan Mahmut devri vezirlerinden Rauf Paşa'nın sahil sarayıymış.
Mimari olarak da aslında bizim mimarimize çok benzeyen bir bina değil.
Değil. Art Nouveau diyorlar ona. O zamanın modası Daronco yapmış onu, meşhur mimar. Daronco yapmış.
Çatıları,
şey yaptırdı onu.
Kuleleri
hiç benzemez. Sonradan onun gibi yalılar yapıldı. Başka yalılar da yapıldı.
Şimdi İstanbul'u bilenler için söyleyelim. Şimdiki Mısır Konsolosu
olduğu
bina.
Bebek'te evet. Mısır Konsolosu olduğu binadan bahsediyoruz. Burası ahşap bir sahil sarayıdır Rauf Paşa'nın. Sonra Ali Paşa satın almıştı. Ali Paşa öldükten sonra varislerinden Sultan Abdülhamit satın aldı ve Valide Paşa'ya hediye etti. İki sebepten, hem Mısır'la olan münasebetlere katkıda bulunsun diye, hem de Valide Paşa'yı sevdikleri için.
Peki bu paşa unvanı saray tarafından da onaylanmış bir unvan mı?
Valide Paşa aslında Mısır prensesi ve Hediva olduğu için aslında paşa rütbesindedir protokolde.
Tamam. Erkek yani, olsaydı paşa
erkek olsaydı
ki
paşaydı. Evet. Evet. Zaten Valide Paşa denmesinin sebebi de bu. Yani paşa ama bu öyle bir paşa ki, bu hanım paşa. Yani hani paşalara nasıl hürmet ediliyor eski Osmanlı cemiyetinde. Hatta Osmanlılar Arap ve Kürt memleketlerine yolladıkları valilere paşalık unvanı verirlerdi. Çünkü Araplar ve Kürtler paşa olmayan bir vali görmeye alışık değillerdi.
Ona göre otoritesini de kabul etmeyecek.
Baş ağa adı üstünde. Ve Valide Paşa bundan dolayı Valide Paşa'dır. Yani rütbesi uydurulmuş değil. Yani yüzbaşıyken paşa unvanı almış birisi gibi değildir Valide Paşa.
Kısa bir ara verelim İstanbul hayatına katkısını ve bu binayı özellikle konuşalım, sarayı. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Valide Paşa'yı konuşuyoruz. Tabii paşa unvanının aslında kendisine verilen, yani sadece İstanbul halkı tarafından değil, aynı zamanda resmi olarak verilen bir unvan olduğunu da söyleyelim. Aslında bir kadına verilmiş bir paşa unvanı sadece kendisinde.
Kendisinde var. Tabii Valide Paşa, şimdiye kadar anlattıklarımız Mısır'daki hayatıydı ama yani yakın zamana kadar İstanbullular kendisini çok iyi tanırlar. Gerek eviyle gerek İstanbul'daki hayatıyla bilirlerdi. Yani İstanbul'un en popüler şahsiyetlerinden bir tanesiydi Valide Paşa.
Ne zamana kadar yaşamış?
1931 senesinde vefat etti. 58 doğumlu olduğuna göre 72-73 yaşında vefat etti. O zaman için az bir yaş değil. Fakat karakteri çok enteresan. Bir kere biraz evvel anlattım, çok oturaklı. Mesela oğlu yabancı bir kadınla evlendi, Prenses İkbal'in üzerine diye oğlunu bir daha evine kabul etmedi. Hidiv olduğu halde.
Macar güzeli
evet,
kabul etmedi.
Kabul etmedi. O ne yaptı? Annesinin evine gelemediği için Çubuklu korusunu satın aldı. Oraya Hidiv kasrını yaptı. Meşhur Hidiv
karşı
kasrını.
Karşı karşıya.
Evet. Fakat onu da beğenmedi. Kiliseye benzemiş burası dedi. İstanbul'un ilk asansörlü binasıdır.
Halerifel
asansörlü. Ve hiç oturmadı Hidiv. Çok enteresandır. Bu dünyada böyle özene bezene evler yaptırıp hiç oturmayanlar.
Zenginliğin alameti galiba.
Evet, maalesef. Yani
şimdi Boğaz'dan geçtiğiniz anda sözünüzü kesmem. Bir sürü yalı görüyorsunuz. Büyük bir kısmı boş. Sadece onu koruyanlar, bekleyenler
yaşıyor. Yalıda oturmak ne kadar zahmetli biliyor musunuz? Yani ben eski köşklerde oturanlardan böyle şey yapar, aman bir şikayet ederler de aklınız durur. Masrafı çok. Bir köşkün ısıtılması, temizlenmesi, çekip çevrilmesi zor olduğu gibi bakımı da çok zor. Tamiri, rutubet, yalılar. Yani o köşklerde ve yalılarda oturanları siz mutlu zannetmeyiniz. Ben bunların son nesliyle karşılaştım. Zavallılar köşklerin bir kenarını böyle kapatıp izole edip diğerlerini boş bırakırlar. Kiraya verirlerse verirler, vermezlerse boş tutarlardı.
Ama eski evlerin, büyük evlerin özellikle kışın yaşam biçimi bu. Belli bir yeri ısıtmak, ailece orada yaşamak.
Ama köşk ve yalı sahibi için bu o beklenmez. Da çünkü onlar 40-50 kişilik mayyetle yaşıyorlardı. Şimdi ama, hepsi gitti.
Ama tabii şimdi size hizmet edecek, o evi çekip çevirecek insanlar kalmayınca, evet, siz aynı zamanda evinizin hanımı ve hizmetçisi, evet, olunca zor.
Tabii şimdi yalınız var, şehirde konağınız var. İki tane, en az iki tane eviniz var. En az iki tane. Bazen Erenköy'de de bir çiftlik eviniz var. Üç tane eviniz var. Sizin şeyden Radoviç'te de çiftliğiniz var. Manastır'da bilmem değirmeniniz var. Mısır'da tarlalarınız var. Oradan gelir geliyor. Rütbeniz var, maaşınız var, paranız var, statünüz var. Ya, bir de o zaman köle cariye besleme evlatlık sistemi var. Zaten sarayınızda 50 tane kız, 50 tane erkek var. Bunlar çalışıyorlar. Bolluk var Sultan Abdülhamit zamanı. Kim ne derse desin, bunu muhalifleri de söylüyor. Bir bolluk zamanıydı. Ondan sonra fiyatlar yüzlerce misline çıktı. Hayat kolaydı. Ondan sonra bir anda değişti her şey. Türk cemiyetinin en mühim travmalarından bir tanesi. Evet, bu savaşlar, göçler falan ama aynı zamanda da sosyal hayatın değişmesidir. Sosyal hayat değişince pek çok aile, insan, kadın, erkek bir anda alışmadıkları bir hayata geçtiler. Bu modernitenin getirdiği bir sıkıntıdır. Bu Avrupa'da da oldu, Amerika'da da oldu ama Osmanlı ülkesindeki kadar olmadı. Bu Anadolu'da da böyledir, İstanbul'da da böyledir. Yani alıştıkları hayatı, bildikleri hayat bir anda, sabahtan akşama değişti. Bu insanlar ne yapabilir? Yani 40 yaşında, 50 yaşında, 30 yaşında bir insan yeni bir hayat nasıl kurabilir? Bu bir travmadır. Onun için bu köşklerde, yalılarda oturmak zor. Emine Paşa'ya, Valide Paşa'ya bunu Sultan Abdülhamit hediye etti. Ve Sultan Abdülhamit nezdinde itibarlıydı. İkbal Hanım şeyle evlendi, Abbas Hilmi Paşa ile. Çok da mutlu olmadı. İkbal Hanım kocası evlenince üzerine geçimsizlik hasıl oldu. Çocuklar oldu tabii. Abdülmünim vardı. Nesilşah Sultan'ın kocası, daha önce bahsettik. Ondan sonra Prenses Atiye vardı. Celal Vlora ile evlendi Türkiye'den. Sonra Şevket Mocan'la evlendi.
Meşhur Vlora Han'ın
sahipleri. Çok zenginler. İkbal Hanım Kudüs'e ziyarete gittiği zaman kendisini King David Oteli'nin penceresinden attı. İntihar etti. İntihar mı etti, öldürdüler mi o bile şüpheli. Fakat kızı Atiye Hanım da intihar etti.
Yani
ailede bir travma var. Şehzade Abdülkadir Efendi'nin evini almışlardı. Sürgüne giderken Şehzade Abdülkadir Efendi Fener yolundaki evini, hatta herkes dedi ki o ev onlara şey getir, çünkü ucuza aldıkları o zaman dedikodu dedi. Bunlar İstanbul dedikodularıdır. Doğruluğu her zaman tartışılır, söz götürür. İkbal torunlarına koydular. Valide Paşa'nın torunu Prens Abdülmünim Mısır naipliği yaptı. Kral Faruk devrilince bir sene.
Kısa bir süre. Evet.
Ve Nesilşah Sultan da First Lady'ydi. Onların bir oğulları var, Abbas Hilmi Prens. O da İstanbul ve İngiltere'de yaşar. Bir de kızları var, İkbal. O İkbal ismi orada yaşıyor.
O İkbal ismi torunda,
cariye olan İkbal orada yaşıyor. Şimdi Atiye Hanım'ın, özür dilerim, Valide Paşa'nın iki oğlu, iki kızı var. Kızları da iyi evlilikler yaptılar. Bir Abbas Halim Paşa ile evlendi. Meşhur bizim Said Halim Paşa'nın kardeşi. Biri de Mısır Sultanı Kamil Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa ile evlendi ki daha önce anlatmıştım. İngilizler onu Mısır'a melik yapmak istedi, kabul etmedi. Ben Osmanlı'ya bağlıyım. Osmanlı padişahı kimi dilerse o olur dedi. Bu tarihte görülmemiştir. Yani kendine çok güçlü bir devlet tanıtımı verip de kabul etmemek görülmemiştir. Kendi şehzade olduğu halde, yani sıradan bir adam da değil. Kemalettin Bey ile, Paşa ile evliydi. Şimdi Valide Paşa'nın İstanbul hayatı enteresan. Bir kere Valide Paşa eski devir hanımlarından. Hiçbir zaman eski kıyafeti değiştirmemiş. Böyle üç etekli, hotozlu bir şeysi var. Kocasını o kadar severmiş ki, kocası vefat ettikten sonra hiçbir ziynet takmamış. Kasalarla ziynetini kızlar evlendirirken veya geline gidene, elini öpene, bayram tebriğine gelene hediye edermiş. Bir küpe, bir yüzük, bir servet değerinde her biri. Tabii ki tahmin edersiniz o zamanın devrinde. Sadece düğünlerde, bayramlarda, merasimlerde kocasının ona taktığı böyle boynuna taktığınız zaman, eskiden vardı o benim çocukluğumda, yere kadar inen inciler takarmış. Tek ziyneti oymuş. Onu da belli zamanlarda takarmış. Ve Validepaşa'yı anlatan birisi diyor ki, onu bu sade kıyafetiyle görenler yüksekliğin, itibarın görünüşte değil, tavır ve asalette olduğunu anlardı. Yani hiçbir ihtişam yok elbisesinde, kılık kıyafetinde. Ama o kadar heybetliydi, o kadar insana tesir ederdi ki, görenler mutlaka tesir altında kalırlarmış. Tabii bir de pozisyonu var. Yani Mısır Hidivası olmuş. Yani bir Hidiv torunu, bir Hidiv karısı, bir Hidiv annesi. Böyle bir kadından bahsediyoruz Valide Paşa'nın. Ve padişahlar tarafından itibaren. Valide Sultan. Yani. Valide Sultan. Hem de ne Valide Sultan. Valide-i Hidiv'in evinden de bahsedeceğiz ama evinden önce kayından bahsedelim. Şimdi İstanbul'da eskiden vapur işletmeleri bu kadar yaygın değilken, vapur işletmeleri yaygın olsa bile insanlar vapura, yani böyle kimseler vapura binemeyecekleri için kendi kayıkları vardı. Valide Paşa'nın da 3 çifte kayığı vardı. 3 çifte kayık demek 6 kürek demektir. Kürek, yani herkesin rütbesine göre kayıkları var. Bu kayıkla boğazda gezerdi. Şimdi herkesin kayığı var, herkes boğazda gezerdi. Fakat Valide Paşa nadiren de olsa boğaz gezisine çıktığı zaman herkes bunu seyrederdi. Niçin? Çünkü Valide Hidiv'in kayığı çok ihtişamlıydı. Mavi boyalı, kenarı altın yaldızlı. Onun altında mavi kadife bir örtü yere sallanıyor. Örtünün ucunda altın ve gümüşten balıklar var, metal balıklar. Onlar tam örtünün denize değdiği yerde. Siz dışarıdan baktığınız zaman sanki balıklar kayığa geliyorlarmış, kayığa sürtünüyorlarmış gibi görüyorsunuz. Böyle ihtişamlıydı. Ve Valide Paşa, Osmanlı Halidan mensupları gibi hep ferace giymiştir. O ve mahiyetindekilerin o ihtişamlı feraceleri bütün İstanbul'u alaka mevzusu olurdu. Valide-i Hidiv'in evi de enteresandır. Bugün Mısır Başkonsolosu olan ev, daha önce bahsettim, Ali Paşa Köşk Yalısı. Benim hatırladığım kadarıyla 48 tane odası var buranın. Yani yalı deyip geçmeyin, bir sahil sarayıdır burası. Art Nouveau tarzında yapılmıştır. Boğaz'da eskiden böyle Art Nouveau tarzında binalar vardı. Şimdi ben düşünüyorum, Mısır konsolosundan başka hangisi kaldı? Hatırıma gelmiyor. Mesela vaktiyle Nazime Sultan'ı falan öyleydi. Onlar yıkıldılar. Daronco zaten hep o tarz çalışmış. Art Nouveau tarzı. Çok güzel bir binadır. 150 bin sterlin harcadığı söylenir. Burayı yaptıran Valide Paşa. Sultan Abdülhamit zamanında ahşap bir yalıydı burası. Valide Paşa yaptırdı. Kendi şeyine göre, zevkine göre. Arkasında da muazzam bir koru vardır. O koruyu da Valide Paşa ihdas etti. O zamana kadar İstanbul etrafında korular yok. Yeşillikler var Marmara iklimine göre. Fakat buradaki koruluğu Valide Paşa yaptırdı. Valide Paşa yazları burada oturdu. Mayıs ayında gelirdi. Kışları Mısır'a dönerdi. Kasır Dubbara diye Nil kenarında çok muazzam bir sarayı vardı. Orada otururdu. 1914 senesinde İngilizler Abbas Hilmi Paşa'yı Mısır'dan tard edince, o İsviçre'ye gitti. Bir ara İstanbul'a geldi, sonra İsviçre'ye gitti. Çünkü iddiaçılar düşünce İstanbul'da da kalamadı. Sultan Vahidettin yüz vermedi ona. Sen de iddiaçılarla bir oldun, Alman tarafını tuttun, Mısır'ın işgal edilmesine sebep oldun. Kendine de, ailene de, Mısır'a da, bize de kötülük yaptın dedi. Ve hiç yüz vermedi. O da zaten Sultan Vahidettin'i sevmezdi. Çok enteresandır. Sultan Vahidettin'in torunuyla Hidiv'in oğlu evlendiler. Bu da enteresan bir şeydir yani. Fakat Hidiv Cumhuriyet devrinde bu şeyinden dolayı kazandı. Vatansızdı. Mısır'a dönemiyor. Avrupa'da kalamıyor. Harp çıktı. Harp çıkacak. Yani vatansızların vaziyeti çok kötü. Çünkü vatansızlar altıncı kol gibi görülürler bir memlekette. Harp varsa çıkın buradan. Yani biz istemiyoruz sizi. Çünkü vatandaş değilsiniz. Siz ne yapacağınız belli olmaz ki. Bu da o pozisyona düştü.
Savunmaya destek olamazsın. Olamazsın. Ama ne tarafa döneceğin de belli olmaz.
Vergi veremezsin. Ne olacağı belli olmaz. Hidiv çok telaşlandı. Hemen İstanbul'a geldi. Atatürk'le görüştü. Atatürk'e çıkmadan önce yanındakiler dediler ki, sen dediler burada Atatürk'ün yanında padişahları falan kötüle ki Atatürk sana itimat etsin. Ondan sonra istediklerini kabul eder. O da önce Sultan Vahidettin'den başladı. Halife Abdülmecit Efendi'den çıktı. Bu Atatürk'ün tabii hoşuna gitti. Yani kendisi monarşi, yani hanedandan olup da başka hanedan mensuplarını beğenmemesi ve vatandaşlığı kaptı. Türk vatandaşlığını kaptı Abbas Hilmi Paşa.
Bunun için bir
900 bin lira ödedi. Örtülü ödeni Atatürk'ün emrindeki tahsisatı Mesture'ye 900 bin lira o zamanın parası. 1931-30'lu yıllar parası para ödedi. Fakat Hidiv dünyanın en zengin insanı. Mısır'da muazzam mülkleri var. Fakat elini süremiyor. Hı hı. İngilizler dokundurtmuyor. Yani hepsini kaybetmesi.
İstanbul'da
peki mülkleri ne oldu? Çubuklu, Emirgan, başka yerleri de vardı. Hı. Cumhuriyetlerinde bunlara da belediye el koydu. Vergi borcu var dedi. Hı. O zaman arazi para etmiyordu. Yani Boğaz'da bile olsa arazi para, fakir memleket tabii, harpten çıkmış, para etmiyor. Çok ucuza yalılar, köşkler, konaklar olur olmaz insanların eline geçmiştir yani Cumhuriyet devrinde.
Özellikle ilk yıllarda.
İlk yıllarda. Evet. Adamcağız ne, zaten Hidiv Kasrı'nı sevmemişti.
Bazen de sadece vergisini ödeyip.
Vergi ödemediği için verdi. Evet. Yani belediyeye verdi. Belediye evet. Emirgan korusunu da Hidiv Kasrı'nı da Hidiv'in elinden aldı. Vergi borcunun karşılığı. Çünkü biliyorsun vergi borcu birikiyor. Bir de ona faiz işletiliyor. Araziyi satsanız o para yetmiyor. Mesela bu Çengelköy Köşkü de öyle gitti Sultan Vahidettin'in. Onu Zehra Hanım diye bir haznedarı vardı Sultan Vahidettin'in. Giderken onun üzerine yapmıştı. Hani dönersek alırız veya çocuklarım alsın diye. Tabii Sultan Vahidettin dönemedi. Fakat ailesi döndüler 1952'de. Zehra Hanım vefat etmişti. Ama Zehra Hanım'ın kardeşi evet dedi, ben biliyorum dedi. Ama ben hepsini vermem size dedi. Yarısını isterim dedi. Hiçbir hakkı yok halbuki. Peki dediler alabilmek için. Yarısını ona verdiler. Geri kalan yarısının da üçte ikisi vergi borcuna gitti. Satmak zorunda kaldılar. Kadar büyük bir vergi borcu birikmişti ki Çengelköy köşküne.
Yarısını alan kişi verginin yarısını tabii.
O da vergiye ortak oldu. Yani tamamı satıldı. Yarısını Zehra Hanım'ın kardeşi aldı. Geri kalan yarısını Sultan Vahidettin'in iki hanımı ve iki kızı aldılar. Çok cüzi bir para o zamanın parası. 1953-54'te oldu bu işler. Sonra o devletin eline geçti. Böyle pek çok yer yani sattıkları gitti zaten yok pahasına. Satamadıkları da böyle gitti hanedanın. Bu maalesef geçiş devresinde
bu
çok rastlanan şeydir.
Muhacirlerin başına gelmiş. Yani muhacirliği neredeyse kimyasında
tabii,
olan bir durum.
Yani şeyden Üsküp'ten geliyorsunuz. Türkiye'ye evinizi satmak istiyorsunuz. Kaç para verirler? Hiç
para.
Çünkü gidiyorsunuz zaten.
Biliyorlar zaten.
Biliyorlar. Yani çok insaflı. Hatta ben duyardım. Benim bir komşum vardı. Çok acıdı bana da. Dedi ki ben biliyorum. Sen gidiyorsun. Evin 100 lira eder. Sana 10 lira veriyorlar. Benim param yok. Hiç değilse ben 20 lira vereyim de ben alayım sana daha fazla diyenler olmuş.
Tabii. Ya bari yabancı ekmesin, yanımıza yabancı gelmesin.
Veya sana acıdığım için. Yani ben 100 lira veremem, param yok çünkü. Evet. Ama 10 lira da satmana razı değilim. Böyle çok evler satanlar oldu. Rumeli macirleri oldu zaten. Kafkaslar hiçbir şey alamadılar. Böyle maalesef çok.
Evet, muacirliğin dediğim gibi kimyası böyle.
Sürgün
maalesef.
Hicret dediniz mi? Zaten iki göç bir yangına bedeldir. Bir de bu eğer bir hicretse ki bu milletin 1/4'ü bunu fiilen yaşamıştır. Şimdi insanlar unutmuşlar ama 1/4'ü fiilen bunu yaşadılar.
Sorsalar anneanne, babaanne, dede, belki bir kuşak önce zaten çok gençler için söyleyelim. Mutlaka vardır hikayeleri. Mutlaka var. Dinleyen kim?
Dinleyen kim? Soran hatırlayan kim? Kim? Umur eden kim? Ama bu bir travmadır işte. Evet. Bu memlekette tabii hala yaşayan bir travmadır. Validepaşa'nın bu yalısında ölene kadar oturdu Validepaşa. Bir daha Mısır'a dönmedi. 1914'ten 31'e kadar hiç dönmedi. Hep burada yaşadı. Yine aynı tantana, yine aynı merasim.
Düzenine.
Yine aynı düzen. Kızlar, tantana, itibar İstanbul'da. İstanbul
kimse
halkı.
Kimse karışmadı mı?
Hayır, karışmadı. Karışmadı. Mısır vatandaşıydı ama. Hı. Mısır vatandaşıydı.
Ama yine de ne de olsa yani burada ne yapıyorsunuz deyip.
Demediler çünkü diploma, yani neticede Mısır kral ailesinden. Yani
diplomasi
onu koruyordu. Validepaşa vefatından evvel bu yalısını Türk hükümetine devretmek istedi.
Evet, işin asıl galiba magazin tarafı, daha doğrusu enteresan tarafı orada.
Komik tarafı, trajikomik tarafı bulunur. Türk hükümetine devretmek istedi. Bunun için müracaatta bulundu. Şimdi normalde biliyorsunuz hükümetler böyle av gibi böyle yerleri gözüne kestirir ve kaparlar. Burada Validepaşa, Ali Cenap kadın dedi ki ben burayı Türk hükümetine vereyim. Yani bu. Çünkü bir devri temsil ediyor o. Yani bir hatırası var. Mimarisiyle, mekanıyla, içinde
halısına kadar
yaşattıklarıyla size devredeyim dedi. Çünkü vefatı demek ki.
Müze gibi bir şey mi kastediyor acaba? Hani.
Öyle bir şey istedi evet, o. Yani. Öyle bir şey istedi. Siz burayı müze yaparsınız ve adını da Valide-i Hıdiv Yalısı veya Validepaşa Yalısı olarak muhafaza edersiniz diye yazdı. Türk hükümetinden, dahiliye vekaletinden zannediyorum gelen cevapta Bebekli Emine Hanım diye başlıyor cevap. Validepaşa buna çok kızdı. Yani bebekle Emine Hanım.
Ünvanlar kaldırılmış o dönemde.
Tabii kaldırıldı bu... ama senin karşındaki bebekle Emine Hanım değil. Hmm. Lütfen. Yani adıyla, sanıyla, liyakatiyle, meziyetiyle tarihe kendisini Validepaşa diye yazmış
bilerek
bir insan.
Bilerek mi yazılmış böyle? Yani Validepaşa yazmaz ama diğer ünvanları yazılabilir.
Bilerek, ya, bilerek de ya olabilir ama. Cahil. Bilerek de olabilir ama biliyorsunuz. Bu Jöntürk kadrosu cahil. Böyle etikete ehemmiyet vermeyen, devrimci, inkılapçı. Ne demek ya, öyle şey mi olur? Hangi
ama
devirde yaşıyoruz?
Ama kendileri kapmışlar.
Kendileri paşalıkları, beylikleri kaptılar. Doğru, onda haklısın. Makamları hiç kimseye bırakmadılar. Ama başkalarına vermeye gelince...
Hitap etmeye gelince
ne olacak? El öpmekle dudak mı aşınır? Bu kadın yani öyle bir kadın ne olur yani?
Bir de kaç yaşına gelmiş?
Kaç yaşına gelmiş? 70 yaşında bir kadın. Ve Mısır kral ailesinden yani. Validepaşa hemen vazgeçti bu işten. Çok sinirlendi. Ve Mısır hükümetine hibe etti. Mısır hükümeti de burayı... konsolosluk yaptı. Fakat işte acı tarafı burası. Vali Hidin vefat edince oğlu yurt dışındaydı. Aile dağılmıştı zaten. Yani Valide Paşa ama ailesi dağıldı. Yani anlattığım gibi oğlu bir tarafta. Tamam, kızları iyi birer evlilik yaptı ama oğlu yurt dışında sürgünde. Torunları bir sağda soldalar. Yani Valide-i Hidin onların şeyini yaşayamadı. Çocuklarıyla, torunlarıyla mutlu bir hayatı yaşayamadı. Belki Mısır'da yaşadı ama yaşlılığında böyle bir hayat sürmedi. Onun için işte kızları alıp yetiştiriyordu. Belki o hasretini gidermek maksadıyla. Valideydi 31'de vefat edince varisler uzaktalar. Birini vekil ettiler. O vekil arkasındaki koruyu sattı yok pahasına. Unuttum şimdi sahibini. İstanbul Üniversitesi profesörlerinden birisi satın aldı o koruyu. Arkasındaki koruyu. Gene koru olarak muhafaza ediliyor. Büyük bir şans. Bina Mısır konsolosluğu oldu. Mısır hükümetine devredildi. Arkasından yol geçti. Evet. Zaten o ahenk bozuldu. En mühimi içinde 1902-1931. 29 senenin ve Validepaşa gibi birinin biriktirmiş olduğu eşyalar. Haraç, mezat satıldı.
Peki ama mesela Mısır hükümetine devrederken maalesef, bunun en azından bir kısmının işte bir eşyaların sergileneceği bir müze gibi.
Düşünmedi onu. Yani aile eşyaları
ya da
alır.
Şimdiki bakış açısı şimdi mı acaba?
Evet, evet. Şimdi belki de aile eşyaları alır, binada Mısır konsolosluğuna gider. Türk hükümeti el koymaz veya bir başkası el koymaz diye mi düşündü? Memleketine olan son bir cemile mi yapmak istedi? Bilemem. Ama en acısı Mısır konsolosluğu olduktan sonra olur olmaz içindeki o eşyaların, ki bu sadece ona mahsus değildir. İstanbul'da bu geçiş devresinde hanedan mensuplarının, beylerin, paşaların, ileri gelenlerin evleri küçülürken, yani onlar ah çok şükür konaktan, yalıdan kurtulduk, Nişantaşı'nda bir apartman dairesine yerleştik, ay rahat ettik dedikleri devir 20'ler 30'lar. Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. Şimdi 1930'dan hayatı bu. Kim çeker konak hayatını? Kim ister, kim özler köşk hayatını? Köşkler
bir
mahvoldular.
Onlar bir dönemi anlatıyorlar, evet. Ve yeni kurulan devlet de aslında o dönemi hatırlatacak her şeyden
istemiyor. İstemiyor ve onu siz tek başınıza mücadele etseniz bile bunu yapabilecek güce sahip değilsiniz. Artık bir yalıyı, köşkü, konağı devam ettirecek pozisyonu
yok. Sosyal hayatta tamam. Yok, ekonomik hayatta yok.
Peki bu binalar ne olacak? Yıkılmaya ve yanmaya bırakılacak. Peki eşyalar ne olacak? Çarçur edilecek. Canım ne olacak? Eşya dediğiniz nedir ki? Değil işte. Osmanlı evindeki eşyalar hepsi bir hatırayı sembolize eder ve muazzam bir sanatın eseridir.
Bırakın
kıymetini bir tarafa bırakın.
Bırakın o kadar naif eşyaları. Bizim kendi evimizden pay biçelim. Evimizdeki herhangi bir şey kırıldığında, ay işte şunun
filancanın hatırasıydı, hatırasıydı diyorsunuz. Öyle. Diyorsunuz. Böyle bir evde eşyalar.
Şimdi mesela antikacı dolaşıyor onların torunları.
Evet, doğru. Değil haklısınız. Mi? O zaman
hepimiz bakıyoruz, ay nerede ne
bu? Ay ne yapacağım ben bu eşyaları dedi çocukları. Biliyorum ben. Yani onların çocukları, ay ben bu aynaları nereye koyacağım? Ay ben bu yatak odasını ne yapacağım?
Bir de o da yaşamıyor ki.
Yaşamıyor.
Yani yurt dışından belki sadece cenaze için
cenazeye
gelmiş.
Geliyor. Veya burada yaşasa biri bir apartmanda oturuyor. Ben diyor bu eşyayı nereye koyayım diyor. O zaman şimdiki gibi ambara koysanız 2 sene dayanır. Ondan sonra yok oluyor zaten. Ve masraflı. Ne yapabilirim? Satsanız para etmiyor o zaman bu eşyalar. Yani o benim en çok acıdığım onlardır. Bunlar tabii böyle uyanık yağmacıların elinde kaldı. Bir eve gidiyorsunuz Sultan Abdülhamit'in bir eşyası, bir eve gidiyorsun bilmem kim Sultan'ın eşyası. Yani İstanbul'un o zaman ileri gelenleri bunları yağma ettiler.
Antikacılara gittiğinizde en çok azınlıkların eşyalarına sahip çıktığını görüyorsunuz. Evet. Buraya kadar gelen eşya, bu döneme evet. kadar yaşayanların el değiştirerek de olsa gelenlerin büyük bir kısmı azınlıkların eline geçtiği için
geçtiği kalmış. İçin evet. Onlar çünkü eşyanın kıymetini daha iyi biliyorlar. Daha konforlu yaşamayı seviyorlar. Bir de belki onların bakış açısı, yani serveti bir tarafta muhafaza etmek. Sultan Abdülkukya diye bir antikacı vardı. Şey derdi ki Münevver Ayaşlı, Sultan Abdülhamit'in tek bir mirasçısı vardır. Kukya. Çünkü bütün eşyalar onun bunun elinde yağma edilip Kukya'ya verildi.
Bir şekilde.
Kukya sattı onları. Kukya yağmacı değil ama.
Yok, ticaret yapıyor. Ticaret, ama bir şekilde miras ona ama bir şekilde toplamış da topladı. Farkına varmış topladı. Yani. Keşke başka evet. birisi, keşke bir vakıf, bir dernek, bir STK
ama işte öyle mi oldu? Şey gene Münevver Hanım anlattı. Saliha Sultan'ın yalısına gittik dedi. Kukya oradaydı dedi. Eşyaları topluyordu. Mezata koyacak, satacak. İşte alacağını alacak. Böyle torbaların içinde resimler ve kartpostallar çıktı. Saliha Sultan kartpostal meraklısı. Çok kıymetli kartpostallar biriktirmiş. Bütün dünya krallarının, beylerinin, paşalarının imzalı resimleri var. Hepsi bu torbada. Kukya bunlara baktı. Ben bunları ne yapayım dedi. Bohçayı salladı. Denize fırlattı.
Oo.
Evet. Alıklar. Bir de böyle şeyler var.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Tekrar görüşmek üzere.